Metin, nasılsın?
Heyecanlıyım Atakan. Çok heyecanlıyım.
Bak, yorgunum, heyecanlıyım.
İyiyim harbiden.
İyiyim dedin mi ya? Son zamanlarda demedin
Dedim dedim.
sanki.
Ama bu sefer heyecanlı olmak için gerçekten çok iyi bir sebebim var.
Hadi söyle de ben bunun kararını vereyim. Gerçekten iyi bir sebepmiymiş.
Bir yıldır arkadaşlarımın üstünde çalıştığı, benim de öyle ya da böyle hani danışmanlıklar, fikir paylaşımları, testerlık yaptığım board game bugün, kaydın yayınlandığı güne göre söylüyorum, bugün sonunda Kickstarter'a çıktı ve o yüzden yani en az onlar kadar heyecanlıyım. Hatta bir arkadaşım artık bitsin de gitsin. Kurtulalım modunda. Ben ise abi board game ilk sayfasında yaptık. Abi videoyu da çektik falan şeklinde gaz olduğum için çok keyifli bir hafta geçiriyorum.
Peki board game'in ismi ne? Cismi ne? Nedir yani? Niye böyle bir board game var? Sen nasıl dahil oldun içine? Nedir bu board game?
Oyunun Türkçe adı Ferman. İngilizce adı Ferman 2. Sultan's Decree. Zaten hani İnternette falan İngilizce content yayınlanacak ama bildiğim kadarıyla emin değilim. Çünkü Türkçe rulebook'u hani yazılırken oradaydım. Bir şekilde bir Türkçe baskı da yapılacak ama nedir ne zamandır detaylarını bilmiyorum. Oyun 3-6 kişilik 45 dakika falan süren ortalamada bir worker placement oyunu. Ve bu manada çok güzel bir oyun. Evet, worker placement dendiğinde beklenen çok sağlam engine buildingler, ekonomi setupları yok. Ama 2 saatten az süren bir worker placement bulmak imkansız gibi bir şeydi ki favori janralarımdan biri. O yüzden ben oyunu gerçekten çok sevdim. Birazcık da o yüzden heyecanlıyım. Yarım saat 40 dakika yani biz 3 developer ve ben oynadığımızda 30 dakikada bitirdik oyunu. Bayağı bilerek oynadığımız için. Böyle bir garip bir nişi kapatan ve bu yüzden publicity'si düzgün olursa da hani yurt dışında çok başarılı olabileceğine inandığım bir oyun çıktı şu anda bugün.
Yani
Herkes
çıktı dediğin Kickstarter'da.
aynen Mart ayında shiplenecek diye biliyorum. Mart ayında ellerine ulaşacak da olabilir. Emin değilim. Kickstarter sayfasına lütfen bakın. Destek olun. Hiç değilse klik kazandırmış olursunuz. Hatta ve hatta kanalımızda zaten görmüşsünüzdür belki videoları. İki tane de video çektim. Ne yazık ki İngilizce çektim. Çok güzel ama İngilizce oldu videolar. Neden? Çünkü çok zorlandım çekerken. Kanter içinde kaldım. Bu videoda zaten gözüküyor. Çok fazla tekrar tekrar kayıt alındı. İngilizce normalde iki ayrı bağımsız olay olarak. Board game videosu çekmekte ve kamera karşısında konuşmakta bir sorunum yok. İngilizceme güveniyorum. İngilizce konuşmakla bir sorunum yok. Ama ikisi birleşince nedense mal oldum. Yani bayağı zorlanarak çektik videoyu. Mesela o 8 dakikalık, 9 dakikalık videonun çekimi yarım saatten fazla sürdü. 40 dakikadan fazla sürdü. Hani içerik
Metin'in acı
olarak da.
çekmesini izlemek istiyorsanız gerçekten başarılı bir eser olmuş. Türk'ün İngilizce ile imtihanı
Ve aksanım
konulu.
tabii yani zaten öyle çok aksan kasarım, iyi aksanım var demem. Sadece akıcı konuşurum. Ama aksanım da beni bile rahatsız etti yani. Bilmiyorum. Otantik şey, arkadaşlar bende dalga geçiyor buradan. Hepsine selam. Ozan'a, Erman'a, Gürkan'a ve Aykut'a selam. Oyunun 4 designer var evet. Benle dalga geçtiler videoyu gördüklerinde, izlediklerinde falan filan diye. Boş ver boş ver Metin, otantik hissettiriyor işte, Türk yapımı hissettiriyor. Videoyu görenler oryantal havayı sezer falan diye aksanından dolayı dalga geçtiler bende. Lanet olsun.
Yani aksan çok problem değil. Ama herhalde o tekrarlardan dolayı bazı yerler biraz böyle çok hani ezberleyip okuyormuşsun gibi bir
Artık
hava kattı bana.
yeter deyip aynı cümleyi onun, çünkü söyleyemiyorum cümleyi. Hani cümleyi söylediğim zaman yani gerekirse başına sonuna kat koyup koyduk hep. Bazen cümleyi söylemeyi beceremedim. Şey oldu. İzmir'deyken İzmir'in board game gecesindeyim Yakupların. Buradan tekrar selamlar onlara. Oradaki board game gecesinde bana şey geldi. Abi Kickstarter sayfamız böyle, bir bakar mısın? Hani sen daha çok biliyorsun, Kickstarter falan bakmışsındır, beklemişsindir falan diye bana attılar. Ben de hakikaten yani beklediğim derken hani desteklediğim bazı Kickstarter sayfalarına göre kıyaslayıp güzel olmuş falan dedim. Ama sordum etkinlikte ve çok fazla Kickstarter'dan oyun alan böyle Kickstarter bağımlısı bir iki insan vardı İzmir ekibinde. Onlara gösterdiğimde direkt dedikleri şey şu oldu. Abi okey trailer var ama ben kural tanıtım ve gameplay videosu. Hatta kural tanıtım demedi. Bir de gameplay görmek lazım dedi. Biz de şey yaptık. Kickstarter'da mesela insanlar bunu ben mesela kendim de yapıyorum. Board game gruplarında da görüyorum. Komponentlerin hazır olduğunu görürlerse çok daha güveniyorlar. Bizim elimizde güzel bir videoyu izledin. Yani tamam bir prototip ama komponentler bitmiş havasını veriyor. Öyle ya da böyle.
Evet yani şey o hani oyunun hazır olduğu belliydi videoda.
Aynen yani onu göstermek için böyle bir video çekelim dedik. Çünkü trailer'daki görüntüler
falan da vardı. Hatta işte kural kitapçı falan gibi şeyler de vardı yani. Evet. Sadece board'umuz var, board'umuzu gösteriyoruz gibi
yok,
de değildi.
Yok yok. Ve kural kitap bu arada hatta en bitmiş şey kural kitapçı. Kural kitapçı gerçekten çok güzel. Görsel olarak. Ben Türkiye'den bu kadar iyi bir kural kitapçıya çıkacağını tahmin etmiyordum. Bizim okuldan biri yapmış. Buradan ona da İrem'de sevgiler, saygılar. Yani çok iyi iş çıkarmış gerçekten. Yani beni en çok şaşırtan şey oldu. Herkes kapak çizimini falan çok beğeniyor. Ben rulebook'un çizimlerine, şey layout'una bayıldım. Gerçekten güvendiğim bir oyun ve hani doğru publicity'siyle olursa yani Amerika'da, Almanya'da, başka ülkelerde satın alınırsa bu oyunun ilk 500'e girmesi içten bile değil bence. İçten bile değil. Ne deniyorsa o deyim şu anda unuttum.
İçten olması
İçten
lazım.
Bile değil. Çünkü yani öyle. Ben güveniyorum. Videolarımızı izleyin. Umarım Türkçe altyazısını yetiştirebileceğim videonun. Ama hepinizin İngilizcesine de... Yani zaten basit bir İngilizce konuşamıyorum bile. Ve Goblin'le de çok uzun olmayacak bir zaman içerisinde nedir onun adına? Türkçe halini bizim Goblin'le, Kaan'la beraber olan formatımızda oyunun tekrar bir videosunu çekeceğiz zaten. O zaman da bakabilirsiniz.
Öyle. Orada da Metin ünü var olacak mı?
Abi şey çok iyi ya gerçekten. Şimdi yayınlandı diye söylüyorum. D12 maceradan paylaşmadım ama bayramda TRT'de bir kutu oyunu FRP odaklı bir tanıtım konuşması yaptım.
Bir shot olan
bir shot konuşması. Evet. Bizim eski web orada da açıklama şu. Producer'la biz konuştuğumuzda yapımcıyla Türkçesi güzel bir Türkçesi var öyle söyleyeyim. Yapımcıyla evet. Konuştuğumuzda kutu oyunları odaklı bir konuşma yapacağız. Hatta kulüpten çok az bahsederiz, kutu oyununa geçeriz falan gibi bir plan vardı. Ve ben başlıklar konuştum, yolladım. Hayır onu şöyle sorarız, böyle sorarız. Hani konuşma noktaları yaklaşık belliydi. Ama spiker nasıl yönlendirirse dedi bana yapımcı. Tamam dedim. Karşımda da gayet başarılı, çok kaliteli bir spiker vardı. Bilgiliydi, araştırmıştı en azından bilgili değilse bile. Onu bilemem, ilgili ve bilgili olup olmadığını ama öyle hissettirdi. Neyse abi bizim 1,5 sene öncesinden kalma öyle bir ara yapılıp hatta yani hangi üyenin yaptığını bile bilmiyorum bir web sitesi var bu okun. Hı hı. O web sitesine bakmışlar o yüzden mesela ben başkan yardımcısı gözüküyorum işte orada hani one shot FRP toplaşmaları yazıyor bir shot diye yazılmış rakamla adam tabii nereden bilecek bir shot diye okuyor. O yüzden oradaki etkinlikler listemizde e-spor var. Konu bir anda ben board game konuşmayı bekliyorum. 10 dakika 20 dakikanın 8 dakikası falan e-spora gitti konu. Geri toplamaya çalıştım. Ama
ya peki çok bir şey diyeceğim. Şimdi sen ünlü oldun. Bir şeyler değişecek mi aramızda Metin?
Hayır zaten benim yapmaya çalıştığım tek şey hiçbir şeyin değişmesi değil. Tam tersi bir soyad verilmiş bana. Bunun altını doldurmaya çalışıyorum. Değişmesin diye. Soyadı geri almasınlar.
Hayır buna kendim yürüdüm.
Evet, buna bu çok güzel yürüdün.
Pişmanım. Okay. Gerçekten pişmanım.
Ama artık Twitch'te de önümüz var.
Evet. Bakıyorum. Son bir haftada 3 yayın mı açtık?
Ve bununla beraber arkadaşlar bugün heyecanlı olmamın ikinci sebebi affiliate olduk. Bu ne demek? Artık Twitch'in asıl intended halini kullanabiliyoruz.
Aslında partner şimdi.
Yani, tabii ki.
Asıl hali.
Ama partneri herkese vermek değil. Ama affiliate
olmanın şöyle bir avantajı oluyor. O en büyük açıkçası kattığı şey Transcription. Yok, şu anda doğru fiili düşünemedim. Ama videonun farklı çözünürlüklerde izleyenlere ulaştırılması aynen servisini bazen sunuyor.
Yani o Twitch'i daha düzgün kullanabilmeye başlıyoruz. Tabii ki yani bize uzun bir süre etki etmeyecek. Yani ne kadar destek aldığımıza bağlı olarak tabii belki yarın bile etki edebilir ama bir maddi getirisi durumu var. Bu yavaş yavaş belki hani daha büyüdükçe önemli olacak bir şey. Yani bizi desteklemek isteyen herkes yayınlarımızda yapabilir ama bu bir gereklilik değil. Biz zaten bunu bir seneden uzun bir süredir tamamen eğlencemiz için yapıyoruz ve eğlencemiz için yapmaya devam edeceğiz. Ama güzel bir şey oluyor. Yani en azından yani orada bir para kazandığını görmek iyi hissettiriyor gerçekten, bir destek olma. Yani bir başka bir şey, mesela dersine çalışmayıp Twitch yayını açmanın, podcast kaydetmenin için bir bahanen oluyor. Bazı bizim yani daha iyi mikrofon almak için olsun, senin aldığın o scriptler olsun falan. Ben kendimi kötü hissediyordum sen ses noise reduction scriptine verdiğin şeyden ötürü falan filan. Buralara, detaylara çok girmemize gerek yok. Kısacası beni çok mutlu eden bir şey oldu. Twitch ortamına daha yeniyim ama hızlı hızlı bir sürü şeyi takip etmeye başladım. Türkiye'deki
tam çok... olarak onu soracaktım. İzlemeye başladın mı?
Hem de nasıl? Gece 5'lere kadar Soykan'ın streamlerinde çürüyorum. Evet, eskici, evet. Eskici eşyaları sattık geçen. Çok zevkli bir oyun. Adını şu anda asla hatırlamıyorum.
Bu arada şeyde de bizim Pathfinder 2 deneme yayınımızda da katılmış olan Veneficus TV. Aynen. Soykan.
Onun dışında
pazar geceleri çok güzel, çok eğlenceli bir FRP yayını yapıyor. Sabahlara kadar kıvranarak, gülerek izliyorum.
Söz verdiğim üzere zaten birazcık da izlemiştim. Swaggy'ye takılıyorum. Birazcık Efenişers'e bakmaya başladım. Daha yetişemedim ki, son bölümde sanırım sezon finali falan vermişler. Öyle bir
emin
havada.
Değilim ne oldu oralar ben de, ya. Yani sezon finali gibi bir bölüm yaptılar ama sezon finali değil galiba. Bu hafta olması lazım.
Yani belki oyuncu değişecektir, bir iki tane bilmiyoruz. Görürüz cuma günü.
Karakter.
Yani aynen karakter tabii. Oyuncu derken. Yani genel olarak Twitch'ten keyif alıyorum. İşin garip yanı, beraber portal oynamamızdan saçma keyif aldım. Portal ne güzel oyunmuş ya. Özlemişim değil mi, portalı.
Mi? Olay şu oldu. Biz dün aslında dün alacaktık kaydı. Daha sonra fark ettik ki dün alacak halimiz yok. Biraz modumuz, daha zamana ihtiyacımız var. Bir gün erteleyip bir şeyini açtık. Ve co-op portal oynadık. Community tarafından yaratılmış bölümleri oynadık.
Kanser olduk. Çok keyifliydi.
Gerçekten hani bir tane bölüm vardı. Son oynadığımız bölüm olması lazım. Hani başından girdim. Ben hani 4 tane oda var. İşte oradaki puzzle'ı her odadaki puzzle'ı çözeceksin ama birbirleriyle bağlantılı şekilde çözülüyor puzzle'lar. Ve ben en son... Ha evet ya, değil mi, bu biten bir oyundu.
Evet. Bir de abi, o yukarı çıkarken o bir tırmanma yeri vardı. O kadar aptalca kasıntı taktikler deniyoruz ki sonra fark ettik ne kadar kolay bir şey yapabileceğimizi.
Evet yani gerçekten Portal'ın ne kadar güzel bir puzzle oyunu olduğunu da hatırlamış olduk. Tavsiye de ederiz.
Evet, yayının geçmişi artık, bir de Twitch'te onu nasıl tutuyoruz? Bak onları sen biliyorsun hala.
Ya o kendi başına bir süre tutuyor ama ne kadar tutuyor hiç emin değilim ya, çünkü biraz değişkenlik gösteriyor.
Buradan şunu feedback'ini de alalım. Mesela o tarz yayınları, ben sohbet ettiğim yayınları yani falan filan, işte Slade Spire açıp sohbet ettiğim yayınları, Dota Underlords'ta çürüdüğüm yayınları falan YouTube'a atmıyorum. Çünkü o sadece chatle muhabbet yayını oluyor. Bunları atmalı mıyız mesela? Portal yayınını atabiliriz bence.
Portal yayını atabiliriz. Yani oluyor, daha büyük kanallarda ben böyle editlenmemiş oyunların yayınlandığı ikinci bir kanal açtıklarını görüyorum da gerek yok herhalde bizde.
Yok, güzel şey, subscribe sayımızı bölmeyelim.
Ama çok atmaya gerek yok.
Ya sohbet yayınlarını zaten gerçekten atmaya gerek yok. O zaman
bir de sen müzik falan açıyorsun, sorun çıkar onun.
Yok, ben normalde müzik açmıyorum, oyunun müziği. Geçen sefer bu arada onun hikayesini de anlatalım. Pazar günü Pathfinder 2'ye soru cevap vardı. Yayını vardı. 1,5 saat soru cevap yaptık. Ben bazı yerlerde soru gelmediği yerlerde kendim sistemle ilgili ilginç yerleri anlattım. Son yarım saatte de Bard yaptık. Because why not?
Hükümet olmasın.
Aynen.
Bard'ı beğendiğini söylemiştin değil mi sen?
Ben Bard'ı tamamını okudum ve class'ı beğendim. senin aksine. Hala tamam. Rogue daha iyi ama Bart kötü değil.
Çok, çok tuhaf bir şekilde ki olayları değiştiriyor.
Evet, şey, paralel evrene geçtik.
Yani bilmiyorum ya, belki de artı bir bonusun şeyini anlamını ben kavrayamıyorum şu an.
Şey değil, performansın ne yaptığına bakmadan beğendim. Hani öyle anlatayım sana.
Anladım. Yani göreceğiz ya, ben oynarım muhtemelen bir Bard karakter.
Bakalım.
Bir de başka bir sorun da şu genel olarak. Özellikle caster class'larda yaşanan, Bard gibi caster class'larda yaşanan başka bir sorun da. O bir ikonik özelliği varsa, mesela nedir işte şeyin, cleric'in channel neydi? Divine font özelliği. İşte wizard'ın, şu anda wizard'ın ikonik ne özelliği var bilmiyorum, aklıma gelmedi. Bard'ın inspire koruyucu, işte druid'in wild shape'i gibi özellikler. Dedication'la girince çok geç geliyor. Level 10'da geliyor.
Mesela şey, Rogue'un sneak atağının devam ettiremiyorsun dedication'a girdiğinde falan.
Evet.
Yani
evet.
O dedication sisteminde zaten gördük kendileri beğenmediklerini. Geçen haftaki, yani ki vazgeçip swashbuckler falan yapmaya karar verdiler. Bu arada evet, stream'de bir ara swashbuckler rage'im var. Neyse dur, telif esprisini anlatıyorduk. Abi yayında ha, evet, ben evet, tek başıma konuşunca arkada hiçbir şey yok. Sadece PDF açık. Bir garip oldu. Yani bana da garip hissettirdi. Hemen Spotify'da benim FRP müzikleri olarak bir listelerim var, bir sürü. Kendim hazırladığım listeler değil. Başka birinin hazırladığı, benim Reddit'te bulduğum şeyler, playlistler. Onlardan bir tanesini açtım. Uygun olan. Şey, abi aman ne olacaksa olsun. Yani yayın güzel olsun. YouTube'a koymam en kötü dedim. Sonra YouTube'a koyunca 2 saatlik yayından 4 tane şarkı telif yedi. Ve kanalımızdaki ilk reklamlı video, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Telif yediği için claimlendi. Claimlendiği için şey, videonun müziği, yani toplamda 2,5 saat, 2 saat 10 dakikalık yayında 15 dakikalık müziğin sahibi 4 şeyde aynı kişinin, 4 şarkıda aynı kişinin. Bizim 2 saatlik videomuzun tamamını benim deyip alıp tüm reklam gelirini alabiliyor. Ve ya, bunun için reklam koyabiliyor şu anda. Tüm 2 saatlik videomuza istediği kadar reklam koyacak. Otomatik bir sistem sanırım ve şey yapacak.
Şu an reklam koyuyor mu? Denedin mi?
Bilmiyorum, bakmadım. Neyse, gene 20 dakikayı doldurduk.
Gerçekten
ama
de doldurduk.
Ama önemli şeyler ve zaten uzun zamandır abi, bugün birazcık daha rahat bir bölüm amaç. Uzun zamandır bilgi üstüne bilgi üstüne bilgi üstüne bilgi yığdık. Ya da bilgi konuk modundaydık.
Bir de uzun zamandır bir saatin altında bölümümüz yok. Belki bu olur, bilmiyorum.
Aynen.
Amaç biraz daha şey yapmak. Hani 1,5 saatlik çok bölüm yaptık. Arayı bir açmamız lazım sanki.
Bu arada ileriyle ilgili kesinleşmiş evet, Türkçesinde zorlandım. Artık İngilizce video çekiyorum ben arkadaşlar.
Değil mi?
Değil mi? Konuklarımızı söyleyeyim mi? Bazılarını, hepsini sen biliyorsun da. Hani dillendirmiş olduğunu,
onaylanmış mı olduğunu bilmiyorum.
3 tane onaylanmış konuğumuz var. Yani bir aksilik çıktı. 3
tane onaylanmış.
Evet. Öncelikle
ama sırayla söyleme o zaman, şey olsun.
Aynen. Eylül'den sonra, yani Ekim ayında D&D 5E'yi fan çevirisi yapan, ekibin başında böyle GitHub'da bir site açan, kanguen.github.com olması lazım ya da öyle bir şeydi değil mi? Bakalım.
Evet, diğer şey bir GitHub Pages'da yayınlanan bir D&D 5E Türkçe çevirisi var.
kanguen.github.io. Buradaki Kanguen arkadaşımızla, Nikli arkadaşımızla şey, buluş bir ne denir? Eylül'e kadar çalışıyormuş. Eylül'den sonra kesin yapalım gibi bir şey aldım. Onaylama okay aldım. Keyifli olacak. Çevirisi hakkında, lojistik hakkında falan, Türkiye'deki FRP hakkında çok güzel konuşabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Özgür'e buradan selamlar.
Ayrıca şeyi de söyleyecek miyiz?
Onu da söyleyeceğim.
Tamam.
İkincisi, Attack Roll ekibi bir ay önce iletişime geçtik. Tatil, onlar bir de iki kişi olduğu için ve okul, tiyatro falan filan. Şey, tatilleri birazcık uzun ve yani biri dönmüş biri gelmiş falan. İkisinin de İstanbul'a dönmesini bekliyoruz. Sonra Şems ve Fatih'le de bir kayıt alacağız. Attack Roll ekibiyle. Onu da zaten şey, kesişen ekibimiz yüksek. Bize birkaç kere, ben şeye çok üzüldüm. YouTube'da biri yorum atmıştı. Tam benim onlara mesaj attığım gün Mesaj attıktan bir saat sonra. Zaten konuşuyoruz yazmıştım. Sonra kaldı öyle. Buradan o arkadaşa selamlar şu anda. Nickini hatırlamıyorum.
Zaten şey değil mi? Senin onlarla dolaylı da olsa bir iletişimin vardı bir süredir.
Evet. Uzun bir süredir Osman Cem sayesinde. Osman Cem de piyasaya bir dönse de onu da konuk alsak. Orada daha kesin bir durum yok. Üçüncü konuğumuz ise çok ilginç bir konuk.
Değil mi? Ben bunu yani çok şaşırdım.
Ben de.
Hani çok biz bunun şakasını yapıyorduk. Daha sonra Metin fırsat bulup çağırma fırsatı yakalamış. Tabii ki balmın gelmiyor.
Hayır, bulman değil. Ama oraya giden yolun başı ilk İngilizce podcast bölümü çok uzak olmayan bir zamanda çekilecek.
Yani Metin'in çektiği acıyı ben de tadabileceğim.
Aynen
yani.
Öyle. Çünkü PFS'de Regional Coordinator diye bir gönüllü sistem var. Venture Captain'ların da üstü. Ve bizim Mediterranean Region koordinatörümüz Dave, sağ olsun.
Akdeniz.
Evet, teşekkür ederim. İşte İsrail, İspanya, Kıbrıs da varsa bilmiyorum, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye'nin koordinatörü.
Zaten ama şeydi, yakın zamana kadar komple bütün Avrupa bölgesinin değil miydi?
Evet, IKEA'ya geçerken regional koordinatör sayısını iki katına çıkarmışlar. O yüzden alanı birazcık küçülüyor. Olsun. Fark etmez. Dave bizim Dave'imiz. Ve bize zaten arka planda arada sırada işlerimiz olduğunda gerçekten yardım eden bir insandı. Benim iletişimim yoktu. Ege'nin iletişimi vardı. Ve davet ettim casual bir şekilde konuşurken. Kabul etti. Yakın bir zamanda kayıt alacağız. Çevirmen bir arkadaşla da konuştum, anlaştım. Şeyini YouTube'a altyazılı bir şekilde de koyacağız. Hani sonuçta öyle.
Altyazılı podcast çok ilginç olacak.
Ya daha iyi bir çözümün var mı? Voice over mu yapacağız? Hayır. Abi? O zaman
bence bir şey diyeceğim. Şey yapabiliriz. Bölümü arkaya açıp Twitch'te yayın yaparken üzerine evet şimdi burada şöyle diyor.
Bunu yapalım.
Burada şunu konuştu.
Bunu hakikaten güzel fikir. Yapalım. O ayrı, bu ayrı, ama ben hani sonrasında da şey olabilmesi için YouTube'a altyazılı bir şekilde koymayı düşünüyorum. Buradan Eda'ya da teşekkürler. Gönüllü olarak çevirmeyi kabul etti altyazıyı. Ve bunu da artık kayıda soktuğum için artık çevirmek zorunda. Emri vakimi yapabilirim.
Değil mi?
Evet, bilgisayarı bir tamir olsun. Yani bilgisayarında bir sorun var, o da hallolsun. Yani bölümü çektikten bu arada büyük bir ihtimalle altyazısı uzun süreceği için 1 saatlik, 1,5 saatlik bir kayıt olacağını varsayıyoruz. Biraz geç çıkar o bölüm ama bir ara çıkar. Yakın zamanda evet, kaydı alırız.
Evet, kaydı aldıktan sonra onu çıkarırız bir şekilde.
Aynen. Bir.
Tabii şöyle olacak, şöyle bir şey olacak. Şu ana kadar hep Türkiye'deki PFS'nin başını sorduk genelde. Zaten arkadaşlarımız geldiğinde de, işte Ege Caner geldiğinde de, Can Sungur geldiğinde de.
Yücel'le de hani şey.
Yücel'le de aynı
iki
şekilde.
İki tip konuğumuz oldu. Bir PFS konukları, bir de diğer konuklar. Gerçekten hani...
Yani şimdi bir de dev gelince ona da mı bunu soracağız diye bir düşünmeden edemiyorum.
Tabii ki
Türkiye'de
soracağız.
Türkiye'de PFS nasıl başladı dev?
Bilmiyorum abi, siz kurdunuz. Bir de yani buradan başarılı olursak, yani benim şöyle bir hayalim var. Gerçekten sonuçta bu bir konsept ve başarılı olursa niye Jason Bulman'ı davet etmeyelim?
Yani... Değil mi? Niye onun ona sormayalım? Yahu sizin şu dedication sistemi böyle böyle.
Yani şimdi hayal, tabii ki bu kısımlar hayaller ama neden gerçek olmasın arkadaşlar? Sonuçta yani Türkiye'nin en uzun süreli Pathfinder podcast'ı değil miyiz biz? Özellikle yani, daraltıyor ki hiç kimseyle çakışmasın.
Yani en uzun süreli RPG podcast'ı, en uzun süreli masaüstü oyun podcast'ı falan bile olabiliriz bence, emin değilim.
Ben bilmeyeceğinden konuşmak istemedim.
Aksine kanıt getiren olursa yorumlara yazsın.
Board Game Geek'te bile varız ya. Gerçekten.
Ha evet, onu sen ekledin değil mi?
Stitcher'da da varız. Bir kişi uyuyor. Bu arada bakıyorum, gerçekten sadece bir kişi dinliyor. Selam abi, Burak.
Stitcher ama normalde çok zaten Amerika odaklı bir servis olduğu için.
Ve hani podcast'ten para kazanmayı, reklam falan koydukları için Spotify'ın müziğe yaptığı şeyi podcast'te yapmaya çalışmışlar bu arada. Aslında ilginç bir program. Ama tabii iyi öyle sayıda takipçin olması gerekiyor. Yani belli bir takipçi sayısının üstündeysen programın kendi aldığı reklamların tüm podcast dinlenme süresini senin dinlenme süresine bölüp reklam gelirinin %50'sini, %30'unu ne creator'larına dağıtıyor bu şekilde.
Okey, bu kadar detaylı bildiğini düşünmüyorum.
Ben şey okuduğum için abi, üye olurken bir şeylere evet onaylıyorum diyorsun ya. Ben onların hepsini okuyorum ya.
Öyle mi?
Evet, ben takıntılıyım.
Sen Windows nasıl kuruyorsun?
Bir kere okudum. Windows 10'a.
Değişiyor biliyorsun.
Windows 10'a geçerken tekrar okudum.
Evet. İki Metin böyle biri. Tanımak güzeldi.
Ama şey var. Abi Amerikan şirketlerinin şeylerine, copyright kanunlarına özellikle bir paragraf başlıyor. Onu görüyorsun. Sonra bayağı bir aşağı inebiliyorsun. Bir kere okuman yeterli. Hatta bir kere okuyup anlamadım bile yani. O kadar legal terimler.
Tanım yapıyor değil mi?
Aynen.
İşte?
Şey, şu tanımlar falan yapıyor. Orayı zaten direkt geçebiliyorsun. Aslında ilk üç paragraf consumer nedir ve hakları nelerdir paragrafı ve sonunu bir okumak yetiyor gibi bir durum var gerçekten.
Evet. Haydi setting'e girelim.
Girelim. Bugün
aslında biz bugün setting konuşacaktık. Bakalım ne kadar konuşacağız.
Ya arada böyle bölümler de lazım. En son boş bölümümüzü ne zaman yaptık Atakan?
Bilmiyorum ne zaman yaptık Metin.
En son boş bölümümüz boş manşetler olması gerekiyor. Bu da kaçıncı bölümde? Aa, nasıl hatırlamıyorum.
Bugünkü konumuz Golarion'da Lake Enkartan. Enkartan gölü diye bir göl demeye bin şahit isteyecek. Deniz.
İç deniz. Var.
Yani teknik olarak deniz değil ama yani göl gerçekten ama çok büyük. Yani Hazar etrafında 8 tane falan ulus var.
Evet peki ben önce şey ve bu ulusların bir sol tarafını, sol yarısını inceleyeceğiz bugün. Ama neden bunu yaptığımızı söylemek istiyorum. Bu çünkü hani çok ilginç bir yer bir kere. Gotik oyun oynatmak için sistemin sana önerdiği bölge burası. Ve biliyorsunuz ki biz gotik tarz oyunları, korku oyunlarını falan filanları seviyoruz. Ve en önemlisi Pathfinder Second'da burası çok değişti. Ama nasıl değiştiğini Lost Omen World Guide çıkınca göreceğiz. Değişmeden bir konuşmak istedik gerçekten. Şeyde tam olarak yani hemen hemen tam olarak değil de bugün Eye of Dread diye Pathfinder Second'ın Eye of Dread diye adlandırdığı kısmı konuşuyor olacağız değil mi Atakan?
Yaklaşık. Aynen. Ve bu bölgenin asıl özelliği bir genel olarak bakınca klasik fantezi bulması. Klasik fantezi nedir? İşte ormanlarda arabalar giderken banditler saldırıyor. İşte orklar iniyor saldırıyor. Goblinler saldırıyor. İşte ormanlar böyle büyülü. Feyler var içerisinde. Orada bir uzakta elflerin ulusu var. Karışmıyorlar pek. Orada Sauron var. Uzaktan pis pis sırıtıyor.
Şey var.
Gölün altında yaratıklar var. Onlar apayrı. Gölün ortasında ada var. Orası başka bir lanet zaten.
Ülkeler arası siyasetler sabit. Ve sadece içeriği ilgilendiriyor. Mesela Andorra'nın Chelyaks'a baktığında settingin her tarafıyla siyaset yapıyorlar. Ama buradaki 4 ülke, 5 ülke neyse hani değerlendireceğimiz sadece birbirleriyle siyaset yapan ülkeler. Ve çok klasikler yani iki kavgalı ülke var. İkisi birbirinden nefret ediyor. Bir tane kötü şey var, ülke var, ustala. Ve
iki tane var
iki
aslında.
İki tane var, bir de Belsken. Onları da tutan bir iyi paladin duvarı var. Yani çok klişe gerçekten ama güzel. Ben beğeniyorum.
Şey için hani Golarion'a bir şey katayım. Golarion'da şöyle bir kale olsun. Golarion'da şöyle bir dungeon olsun. Şöyle bir maden macerası olsun gibi şeyleri eklemek için biçilmiş kaftan. Çünkü zaten birazdan konuşacağız. Çok otorite boşluğu olan yerleri de var. Çok ağır yönetimi olan yerleri de var. Yani klasik fantezide aklınıza gelebilecek settingi buraya sıkıştırmışlar birkaç ulusla.
Tekrar hatırlatıyoruz ama bu yani öyle şey takıntınız varsa abi en güncel yayınlanan neyse odur. İşte bilmem ne anlattığımız yerlerin çoğu reklendi, nuklandı.
Yani aslında bilmiyoruz ne olduğunu evet, tam olarak. Şöyle. Yani şöyle bilmiyoruz. Bu son şey AP'sinde, son Pathfinder First Edition AP'sinde bu Whispering Tyrant kaçtı.
Tarbafon.
Bir şeyler yaptı. Ve şey Whispering Tyrant değil miydi ya?
Whispering Tyrant 2 adamın adı Tarbafon.
Tamam.
İkimiz daha ve doğru haklıyız.
Kaçtı. Bir şeyler yaptı. Ve en son Lake Enkartan'ın ortasındaki adaya yerleştiğini biliyoruz.
Ve
bununla beraber daha undead tabanlı, daha canavar tabanlı tehditlerin bu göl çevresinde arttığını biliyoruz.
Ben biraz biliyorum. Ben okuduğum için senaryoyu hatta İzmir'de oynattım. Totalde 3 senaryo var çünkü. Şey yani daha Seth'in kitabı çıkmadığı için tam ne oldu bilmiyoruz ama yani Last Fall'un düştüğünü biliyorum ben şu anda. Gördüm yani.
Anladım.
Mesela Last Fall düşmüş. Yok artık.
Şimdi yani bahsedilmesi gereken yani daha doğrusu bahsedip çabuk bitecek olan Ulus var. Bundan hemen bahsedip geçelim istiyorum.
Okey, sen biliyorsun oraları.
Şeyden bahsediyorum. Belsken'den bahsediyorum.
Ha okey. Ya o zaman Belsken'den başlayıp yukarıdan aşağı doğru inmek mantıklı çözüm. Çünkü hepsi birbirini etkiliyor. Okey misin
buna? Evet, yani zaten şey gibi buradaki settingde de ulusların birbirleriyle olan ilişkileri biraz daha Griffith diğer yerlerine göre settingin. Yani uluslar arasındaki çatışmalar da önemli yer tutuyor yani.
Evet. Ve zaten bu 5 konuşacağımız 5 ulus. Beşincisinin ismini sen söylersin şimdi söyleyeceğim. Belsken, Ustalav, Last Wall, Nirmatas ve Meylavaşan. Moltun. Beşi.
Bir de Nidal.
Ha, Nidal. Yani ama Nidal buraya olaylara siyasi olarak karışıyor mu bilmiyorum. Yani üst üçlüye karışmıyor hiç. Nirmatas'a karışıyorsa ben bilmem. Oraları sen okudun.
Yani Nirmatas ve Moltun sınırında Nidal bir tehdit genel olarak.
Okey. Bu 5'i 6'sı çok birbiri hani dışarıyla değil sadece birbiri içinde uğraşıyor. Ben bu kısmını seviyorum buranın. Nirmatas ve Moltun hakkında çok fazla fikrim olmasa da yani şey bir sayfalık yarım sayfalık entry'leri kadar biliyorum. Detaylı bakmadım. Lands of Conflict kitabındaki entry'lerini okumadım açıkçası. Ama şeyden başlayayım. Belsken'den başlayayım. Belsken bir ünlü eski ork savaşçısının ismi. Şeyde de sistemsel ırkçılıklarda da bahsettiğimiz üzere cüceler şeye doğru çıkarken yukarı doğru çıkarken gökyüzünü ararlarken Belsken civarlarında da bir yerde yukarı çıkıyorlar ve bunu yaptıklarında tabii kendileri yukarı doğru çıkmaya çalışırken kendileri üst katlarında olan orkları da yukarı itiyorlar ister istemez.
Hani şey oluyor Lord of the Rings'in tam tersi oluyor. Aynen. Dwarflar çok yükseğe kazdı. Çok yüzeye kazdı gibi bir sorun ortaya çıkıyor.
Aynen öyle. Ve bu sırada orklar da bu boş platolara salınmış oluyorlar. Belsken platolarına. Burada bir bu platolarda normalde bir Dwarf Skysteadeli var. Bu gökyüzü şehirleri bunların. Yere yapıyorlar bu arada. Uçan bir şehir falan değil. Yanlış anlaşılmamış.
Dağların içine yapıyorlar aynen diye hatırlıyorum.
Bunlardan bir tanesini orklar ele geçiriyor. Deviriyorlar.
Hatta aslında bu Belsken ulusu mu diyeyim artık orkları bu daha geniş bir alana yayılıyorlar başta. Ama daha sonra yavaş yavaş dövüle dövüle işte Taldor'un ordularıyla falan itiliyorlar.
Tabii bu o çok daha sonraki hikaye. Ben en başa anlatıyorum. Belsken ismi nereden geliyor? Hı-hı. Bu kaleyi tutan ork komutanın adı, şaman liderin adı, kabile liderin adı Belsken. Hold of Belsken. Belsken'in tuttuğu.
Şey ya, Belsken'in idaresi.
Evet. Yani ben espri yapmak için de şey yapmıştım. Hani çeviriden bir espri yapmaya çalışmıştım.
Değil
olmadı. Ama. Neyse. Olmadı. Kaleyi tutuyor. Yani işte buradan sonra o adam ölüyor. Onun kabilesi yok oluyor falan. Ama o ork tabii. Hani ölüyor. Kabilesi yok oluyor falan. Ama hala o isim kullanılıyor. Sonra işte Atakan'ın da dediği gibi çok fazla şey yapmamıza gerek yok. Üstüne durmamıza gerek yok. Taldor'un Crusade'leri sırasında daha her yer Taldor'ken buraya ciddi şey yapıyorlar. Bir kabilelerin güçlenmesine izin vermiyorlar. Zaten kabileler başka kabilelerin güçlenmesine izin vermiyor. İç savaşlar yani bir ülke durumu yok. Yaparken bir ara Tarbafon, Fısıldayan Tiran geliyor liçimiz. Ve bunları birleştiriyor. Undead ordusunu, ork ordusunu harmanlıyor. Ve işte 700 yıllık tiranlığını, fısıldayan tiranlığını da en büyük güç olarak bu ork kabilelerini kullanıyor. Tiran parlayan seferlerin, Shining Crusade, parlayan seferlerin sonlanmasıyla beraber ve hapsedilmesiyle beraber kendi kulesinin yıkılıp kulesinin alt kısımlarına, yer altı kısımlarına hapsedilmesiyle beraber orklar eski dağınık kabile haline geri dönüyor. Belsken aslında temelde bu. Başka bir şey değil.
Evet ve işte etrafındaki uluslar için sürekli bir çekince kaynağı. Çünkü evet, hani her an bir güçlü bir ork lideri çıkıp bunları birleştirip birine sorun olabilir. GM'ler için bırakılan açık kapılardan sadece bir tanesi bu.
Burada 3 tane temel ork sorunu görüyoruz. Birincisi şimdi Last Wall ve şeyler böyle üç sınırları, yani üçlü birbirlerinin sınırlarını paylaşıyorlar. Ustalav, Belsken ve Last Wall son duvar. Ustalav'ın batı tarafında, özellikle kuzey kısımlarında, çünkü şey daha güneydeydi, Tiran daha güneydeydi. Kuzey tarafları orklardan ciddi dertleniyor, senin dediğin gibi. Şu anda kurulmuş yeni şehirler. Daha doğrusu özgürleşmiş, eski şehirlerin özgürleşmiş, Undead yönetiminden kurtulmuş versiyonları. İkinci sorun, Last Wall sene 700 sene Lich'le dövüşmeye odaklı olduğu için tüm kalelerini, şehirlerini çok kuzeye kurmuş. Tamam mı? Ama şeye bakarsanız Last Wall'un, kimse fark etmiyor bunu haritaya bakmadan, batı sınırının tamamı, yarısı nehre kadar, bu Nirmatas'ta onu ayıran nehre kadar, Belsken'in de ince bir şekilde aşağıya doğru orada inmeye devam ediyor. Aslında orklar ciddi bir şekilde Last Wall'un arkasına kafalarına göre girip çıkabiliyorlar. Arka taraflarına, Nirmatas'a yakın taraflarına. Bu da settingde yazılmış. Hatta Fangwood ormanları Nirmatas'ta son duvarın, Last Wall'un beraber paylaştıkları Fangwood ormanlarının içinde ciddi bir ork kabilesi, sanki Belsken'miş gibi Last Wall sınırının içinde olmasına rağmen ork aktivitesi var. Bu da orklarla ilgili ilginç bir bilgi. Nirmatas'ta ve şeyde zaten Last Wall'a geçerken burası hakkında daha fazla söyleyeceklerim var.
Hatta Last Wall'a geçelim bence.
O zaman
o kadar bahsettik, çünkü Last Wall'un da tarihinden bahsettik.
Tamam.
De Whispering Tyrant var. Bu arada Whispering Tyrant'ın gerçekten ne kadar Sauron olduğunu, Yüzüklerin Efendisi lore'unu iyi bilenler hemen anladı diye tahmin ediyorum. Çünkü isminde bile aslında bir Sauron göndermesi var.
Last Wall'un lore'una girdiğin zaman çok önemli bir nokta var. Birincisi, bunu Taldor, her yer Taldorken kuruyor. Evet. Taldor'un bir eyaleti hatta neredeyse Last Wall. Ve ana tanrıları şu anda günümüzde Ayomeda ve Gorum. Eskiden Aroden ve Gorum'muş. Hani lawful.
Gorum olması çok ilginç.
Orklara karşı savaş var. Yani saf savaş var. Savaşın ve savunmanın ve savaş meydanlarının bitmediği bir yer. Yani ve gerçekten hani Sarania'dan falan daha önde Gorum. Setting'in Inner Sea World Guide'ı açıyorsun. Hani buranın dinleri dediği yerde Sarania yazmıyor. Gorum ve yazıyor. Ve hani detaylı okursanız nedenini de anlayacaksınız. Benim bildiğim kadarıyla Last Wall'un kendi bir kitabı yok, ya da ben kaçırdım, ama sağda solda Last Wall'la ilgili çok bilgi var. Ve hani ben çoğunu, yani büyük bir kısmına öyle ya da böyle rastladım. Ne diyordum? Tabii sonra Ayomeda'nın yükselmesiyle Ayomeda çok yaygınlaşıyor. Önemli bir başkenti var. Adı Vigil. Yakın, biraz önce söylediğim gibi Gallows Spire, Tarbofa'nın, fısıldayan Tiran'ın kulesine olabilecek en yakın, nehrin güneyinde kalan yerde bir şehir. Atlarıyla ünlü ve savaş akademisiyle ünlü. Savaş taktiği akademisiyle. Kavalerileri yetiştirmek için kendi özel Vigil atlı savaş atları var. Ve en iyi breedlerinden biri sayılıyor. At türlerinden biri sayılıyor. Başka ne var Vigil ile ilgili önemli? Kovalerisi çok güçlü mesela ama çoğu savaşa gitmiyor. Mesela orklar bir ara çok aktivite yapmış. Böyle bir kaleyi ciddi rahatsız etmeye başlamışlar. 120 kişilik bir kavaleri ordusu çıkmış. 2000-2500 orku katletmişler. Çok az kayıp vererek. Yani hani böyle
şeydi
bir epiklikte.
Diye hatırlıyorum. Taldor'dan bağımsızlığını bizim burada yaptığımız çok önemli bir şey var. Sizin politikalarınızda uğraşmayız. Hayır. Bizi salın.
Tam öyle değil. Çok ilginç. Chelyax koptuktan sonra kopuyor. Chelyax kopunca, Chelyax ve Andoran ayrılınca Taldor'un sınır bağı olmuyor. Chelyax diyor ki sen benim kuzeyimdesin. Hani Nirmatas falan da yok. Ya da varsa da bilmiyorum. Onun lorunu sen de ayrılıyorsun.
Chelyax altında. Çünkü Nirmatas çok daha sonra oluşuyor.
Chelyax diyor ki bak Last Wall'cum, sen bize tehdit misin değil misin diyor. Sen Taldor musun diye soruyor. Şey de diyor ki benim görevim Diyor ki Last Fall'un generalleri, benim görevim siz iki çocuğun kavgasından daha önemli. Umurumda değilsiniz. Ben ayrılıyorum. Ve işte kendim devletim diyor. Chelyax'ta sınır komşusu, of Taldor ne güzel yeni ayrılmışlar ya, hani bir rest çekmeye yemiyor. O Taldor'dan koptuklarını ilan ediyorsa biz bunları destekleyelim diyor ve Last Fall'un ayrı ülke olmasını en çok Chelyax destekliyor. Çünkü kuzeyinde bir Taldor tehdidi kalmıyor.
Ve genel olarak hani ulus olarak da bu görev bilinçleri çok yüksek bu Last Fall'cuların. Ve gerçekten tek amaçları, aslında iki amaçları var. Bir tanesi bu Whispering Tyrant'ı kulesinde tutsak etmek. Bir tanesi de orklara karşı da biraz korumamız lazım kendimizi diyerek.
Sadece o da değil bu arada. Shining Crusade bittiğinde, tam yılını hatırlamıyorum, işte Lich'i hapsettiklerinde, ünlü generalleri kendi canını feda ettiğinde çok ilginç olaylar oluyor Last Fall'da. Burada iki önemli olay var. Birincisi Iomeda diyor ki çok ün kazanıyor. Ve hani çok iyi bir savaşçı olduğunu kanıtlıyor. Arodan'dan şeyler alıyor. Vizyonlar alıyor. Ve Arodan paladini gidiyor. Zaten savaşın belli bir yerinde kaybetmişler. Arodan'ın Herald'ının kendisi inmiş. Ordularla beraber dövüşmüş. Sorunlar çıkmış falan filan. Oraya da geleceğim. Ve Starstone'a gidiyor ve tanrılaşıyor. Yani Caden'dan falan sonra en son yükselen tanrı Iomeda. 3700 civarlarında olması gerekiyor. Doğru hatırlıyorsam. 3600-3700 civarlarında. Bu bana ilginç geldi açıkçası. Bunu ben podcast'te çalışırken öğrendim. Daha erken sanıyordum. Savaşın başlarında, ortalarında falan sanıyordum. Bayağı Lich düştükten sonra okey artık Starstone'a gidebilirim. Boş zamanım var deyip gidiyor.
Iomeda'nın zaten aslında bu kadar güçlü olmasının sebebi Aroden'in bütün hepsini değil de Lord şeylerinin, tapınanlarının çoğunun Aroden'in ölümünden sonra Iomeda'ya sığınmış olması. Ve bununla beraber Aroden'in cennetteki mekanının da ölümüyle beraber Iomeda'ya kalması.
Bu tabii son anları tasvir ediyorsun. Hani bu, ben şu anda 3700'lerdeyim ya.
Evet ya, diyorum. Şu anda Iomeda'nın bu kadar güçlü olmasının sebebi bu.
Evet, ve Last Fall'da Iomeda'nın en yüksek inanç olmasının sebeplerinden biri de bu. İçlerinden, bağırlarından çıkmış bir şey. İkinci anlatmak istediğim ilginç hikaye ise Knights of Ozem. Ozem şövalyeleri. Bu Last Fall'daki şövalye birliğinin adı. Bunlardan bir kısmı gaza geliyorlar Whispering Tyrant'ı halledince. Ve diğer undead de yok edelim. Diğer undead tiranı da yok edelim diye bir ekip, suikast ekibi kuruyorlar. 7 kişilik. Ve gidiyorlar. Gebe gidiyorlar. En güçlü paladinlerinden 7 kişi. Ve Geb bunları tokatlıyor.
Oluyor değil mi? Zaten sınırdan girince alarmlar çalmaya başlıyor. Burada neden bu kadar güçlü Guda orası var diye araştırmaya geliyorlar.
Bilmiyorum. Artık onu Evil Maceracılar campaign'ler düşünsün. Geb bunları öldürüyor. Sonra bakıyor ki dur lan sizden iyi şövalye olur diyor. Grave Knight olarak kaldırıyor ki favori undead'imdir. Grave Knight olarak kaldırıyor. Ve sonra bunları ya siz bana bir iyilik yapsanız da diye tırnak içerisinde Last Fall'a geri yolluyor bu 7 şövalyeyi. Ve bu 7 şövalye de gidip Demigadus neydi? Arazni. Arazni eski Herald'ı, savaşta ölen Aroden'in eski Herald'ı Arazni'nin cesedi kutsal emanet Last Fall'da, Vigil'de. Vigil'den bu cesedi çalıyorlar 7 kişi. Geb'e getiriyorlar. Geb bu cesedi uyandırıyor Lich olarak. Arazni'yi işkence ediyor. Zihnini bozuyor. Ve Harlot Queen miydi? Harlot Queen adıyla Arazni, eskiden Lawful Good olan Arazni, şu anda Chaotic Evil bir Lich. Geb'in kraliçesi. Ve Geb'in laneti gereği Geb kendi topraklarından dışarı çıkamıyor. O yüzden 7 şövalyesiyle beraber Arazni Geb'in temsilcisi görevini görüyor. Diplomatik ilişkilerde falan filanlarda.
Ve bu yaşanırken Aroden'in de henüz ölmediğini düşünürseniz hakaret.
Bir ülke toprakları şeklinde bir gökyüzüne bir el hareketi çekiyor.
Evet, ve yanlış hatırlamıyorsam şeye tapabiliyor olman, araziye data olarak tapabiliyor olman lazım.
Emin değilim. Şey, açıkçası hani ben bugüne hazırlanırken Last Fall'la ilgili lore'lara baktığım için Next Gap'le ilgili de bilgilere ulaşmak zor biliyorsun. Konuşmuştuk bunu.
Bu arada lütfen Neutral Evil Metin'cim, hiç yakıştıramadım.
Bakmadım.
Okay. Neutral Evil.
Ya neyse. Önce kaotiği tamam. Çevirmiştir. Yanlış, sonra eski içgüdüyle Neutral Evil olmuştur.
Ben yanlış bilgi olmasın diye belirtmek okay, istiyorum.
Goblinler de Neutral Evil zaten.
Kesin öyle. Evet. Neyse.
Last Fall'da böyle.
Last Fall zaten bu bizim en başta bahsettiğimiz iki evdeki olayın da merkezi.
Evet.
Malum konumlarından ötürü.
Bir E'nin oyunu başladığında Last Fall ne durumda? Şey değil, bir kısmı ne denir? Tembelleşmiş ama bir kısmı hala idealist bir şekilde nöbetlerini tutmaya devam ediyor. Dışarıya bulaşmayı haklı sebeplerden ötürü bırakmışlar. Ama devletler, diğer tüm devletler işte hem Çeliaks hem Andor'un hem Taldor'un desteğini alan bir devlet uzun bir süre. Nasıl şey oluyor? Şu andaki durumu ne? Yani 1E'deki durumu ne? Mendev Crusade, Sarkovia'nın işte Aroden'in ölümüyle dünya yarasının açılması ve Demon'ların akmasıyla beraber yapılan Mendev Crusade'inin etkileriyle insanların desteği, ülkelerin desteği Mendev Crusade'e kayıyor. Last Fall'u aman hiç zaten düştü. Orklarla uğraşıyorsunuz. Hadi hadi. Falan şeklinde.
Zaten şey oluyor yani bir atalete kapılıyorlar.
Rölantiyi alıyorlar.
Güçleri azalıyor.
Aynen.
Uzun sürede bir şey çıkmamıştı haklarında zaten.
Evet işte uzun süre sessiz kaldı. Yani tüm 1E boyunca sessiz kaldığı için 2E'nin 1E'nin sonunda patladılar zaten. Belki de.
Belki de.
Buradan çok kısa bir ustalav girip bitireyim mi kendi kısmımı?
Olur.
Ustalav.
Aynen öyle.
Ustalavla ilgili anlatacak çok şeyim var. O yüzden şu anda anlatmayacağım. Bir sürü eyalete bölünmüş bir ülke. Lich'in kontrolünde kalıyor neredeyse 1000 yıl. Sonra serbestleşiyor. İki önemli bilmeniz gereken olay var. Farazma inancının çok yüksek olması dışında. Zaten bir bölümün sonlarında Yıldız Kon bölümünün sonlarında birazcık bahsettik, oraya da bakabilirsiniz daha fazla ilginizi çekerse ustalar. Birincisi tarihi olarak yani bir sürü lanetli yerler var, konspiristler var, kültler var. Çünkü vampirler Lich'i destekleyen ve desteklemeyen vampir aileleri arasında bir Game of Thrones dönüyor. Ve bu Lich'in ölümünden sonra normalde işte saklanıyorlar Lich'ten falan filan. Yani tüm undeadler desteklemiyor Tarbafon'u. Buradan şey yapan settingdeki şu anda yaşayanlar bunların öldüğünü sanıyorlar. Ama zaten ölülerdi ve kimse bunları temizlemedi. Böyle bir durum var.
Vampirlerden bahsediyorsun.
Aynen, vampirlerden bahsediyorum. Yani şu anda bir Shadow Vampir Savaşı var. Ustalav içerisinde.
Onun dışında Ustalav'ı biraz daha şey gibi düşünmek lazım.
Gothic Horror oynatacağınız yer.
Pulp korku, yani işte genelde Amerikan pulp korku eserleri şeyde geçer ya, bu New England bölgesinde geçer ya, işte şeyler, görece orta boylu şehirler ve etraflarındaki şey alanlar, köy alanlar veya işte tarla alanlar da geçer ya, küçük köycükler falan filan. Genel olarak settingin tamamı, bütün bu işte kurt adamlar, vampirlerden bahsettim, kurt adamlar, Cosmic Horror için de pek çok kullanılabilecek yer var.
Bir sürü hikaye var, işte mistik seri katil var, Carrion Hill orada, bir tane bina var, terk edilmiş, her 100 senede bir kapısı açılıyor, birileri ölüyor, kapısı kapanıyor, kimse ne olduğunu bilmiyor. Ha, bir sürü şey var, yani ustalar hakkında bir bölüm çekeriz. O yüzden susuyorum.
Ve hani şey oynam, hani klasik işte şerif şeydeki veya şerif değil de belki özel dedektif falanca şehirdeki kayıp bir adamı ararken şunlar geliyor başına hikayesini oynatmak için birebir konmuş zaten bütün bu bahsettiğimiz türlerdeki korku hikayelerinin karışımından oluşmuş bir ulus.
Evet.
Oyuncuyken yanından geçmemek güzel oluyor.
Rule of Fear kitabının adı ve Rule of Fear kitabında her chapter'da, her bölümde şöyle Rule of Fear diye bir kutu var. Bu kutuda korku, Pathfinder 1E'de nasıl korku atmosferi yapılır gibi ipuçları var. Bunlar çok güzeller. Bakın sadece başlıklarını söyleyeceğim. Müzik kullanımı ile ilgili bir şey var. Oyuncuları parona yaklaştırmak için gizli bilgiler verme ama masadan kaldırıp konuşmanın nasıl düzgün yapılacağı ile ilgili şey var. Mesela bir oyuncuya bir bilgi verecekseniz üçüne verin, ikisine boş verin falan. Hani herkes bir şey aldığını sansın falan ama bunları söylemelerine izin vermeyin. Dışarı çekin, bir şey boş bir şeyler konuşup yanlış bilgiler verip geri dönün falan gibi. Herkesin bilgi saklama havası. Bunu çok beğendim. Özet geçeceğim demiştim, onu söyledim. Üçüncüsü de grid koyduğunuzda combat taktiksel bir şeye dönüyor. Sinematiklikten kayboluyor ve kazanacakları bir şeye dönüyor. Gridsiz combatla ilgili tüyolar var mesela bu kitabın içinde. Çok ilginç.
Zaten korku temalı herhangi bir tür korku temalı her bir adventure pet yazıldığında bir şekilde ustalığa bulaşıyor.
Evet. Benim söylemek Çünkü... istediğim ikinci tarihi olayda Worldwound açıldıktan sonra, aradan düştükten sonra Sarkovia Demon saldırısına uğruyor. Ve Sarkovyalıların kaçacak bir yere ihtiyacı var. Ustalav'la sınır komşusu da Ustalav sınırlarını kapatıyor. Çünkü Lich'ten öncesinden kalma iki insan uluslularken savaşta oldukları ve ırkçılık yaptıkları, nefret ettikleri bir ulus. Sınırları kapatıyorlar ve bu milyonlar, yani milyonlar değil tabii. Lafın gelişiyor. Binlerin ölümüne sebep oluyor. Setting'de sayılar binli. Nüfus sayıları. Binlerin ölümüne sebep oluyor ve tabii ki lanetinin, ustalamanın lanetinin bu olayla arttığı söyleniyor. Benden şimdi bu kadar. Yani ustalam çok okunacak bir şey var. Sonraya kalsın. Bir de ustalamda da campaign oynattığım için ben zaten bir yandan.
Ha, evet, zaten bilgin de o konuda da
aynen,
faydalı.
Aynen. O yüzden kısa geçmeye çalışıyorum. Diğerleri daha az bilgim var. O yüzden hepsini anlatabildim neredeyse. Ama burada konuşursam susmam.
Şimdi Moltun.
Evet.
Moltun ve Nirmatas aslında zamanında tek bir ulusmuş. Ve zaten ikisinin de ayrıştığı noktaları hemen anlıyorsun ilk cümlelerinden.
İkisi de eskiden Chelyaxx'ın altındalar değil mi?
Chelyaxx'ın bölgesiler.
Okay.
Ama Aroden ölünce biliyorsun Chelyaxx'ın işte Aroden geri dönecek ve dünyayı Chelyaxx'dan yönetecek diye bir şeyle toplanıyor Chelyaxx aslında. Organize ediliyor. Böyle bir öngörüyle organize ediliyor. Aroden ölünce bütün bu dini dayanakları yok oluyor ve Chelyaxx Kaos'a sürükleniyor. Daha sonra Haustrun geliyor. Haustrun toparlıyor bu Asmodeus'a taparak. Ancak bu kaos sırasında Moltun çok bunların da bir şey geleneği var. Bir militaristik bir geleneği var. Şey olmasın diye Chelyaxx'taki kaos yayılamadan bağımsızlığını ilan ediyor. Bu Moltun dediğimde şu anda Nirmatas'ın şu bugünkü bölgesi de dahil. Ve bu şey yönetimde, bu militaristik bayağı baskıcı aslında bir yandan yönetimle bayağı refaha erişiyorlar. Ama bu refaha erişmek Moltun'un kendi kısmını, yani güneyde kalan kısımlarını çok mutlu ederken Nirmatas'ı çok mutlu etmiyor. Çünkü gerçekten sadece Moltun'daki daha yüksek elit tabaka. Hatta Moltun'daki bu sınıfçılık o kadar yüksek ki kölelik yok ama zoraki hizmet var. Zorunlu hizmet var.
Türk askeri.
Ve zorunlu hizmet bayağı kölelik aslında. Ve çok yakın zamana kadar sınıflar arasında geçiş de yok. Yakın zamanda biraz başlamış.
Yakın zamanda derken Nirmatas'ın ayrılmasıyla başlayan politik süreçlerin bunda etkisi olduğunu varsayacağım.
Olmuştur herhalde. Çok şey değil. Yakın zaman derken bayağı hani kitap yakın zamanda başladı diyordu bana. O kadar yakın yani. Muhtemelen son 10 yıl falan.
Okey.
Ama işte bu şey sırasında, bu refah sırasında Nirmatas kuzey taraflarına, bu Güney Fangwood ormanının kısımlarına çok iyi bakmıyorlar. Şey oluyor. Artık Nirmatas halkı bıkıyor bundan. Ve başkente giden et karavanlarından birini bozuk et yolluyor. Bozuk et yollayınca siz bize ne yapıyorsunuz, zehirleyecek misiniz bizi diye Moltun askerleri götürüyor Nirmatas'a.
Nirmatas bozuk atıyor yani.
Evet. Literally bozuk atıyor.
Okay.
Askerleri yolluyor Nirmatas'a. Nirmatas halkı da bunu görünce biraz şey aslında, hemen bu İngiltere-Amerika arasındaki Boston Tea Party olaylarını andıracak bir şekilde siz bizi istila mı ediyorsunuz deyip ayaklanıyorlar. Ve Nirmatas'ın çok önemli yerleri ve çok büyük bir kısmı orman zaten. Ve inanmazsın, Nirmatas halkının çoğu da Druidler ve Ranger'lar tarafından oluşuyor. Kendi şeylerinde, kendi evlerinde çok temiz dövüyorlar Moltyn'u.
Okey, bu da Vietnam.
Ama çok temiz dövüyorlar.
Vietnam.
Evet, evet. Evet, Vietnam olabilir. Güzel bir nokta bu arada. Nirmatas'ın özelliği şu Moltyn'a göre. Nirmatas bireysel özgürlüklere çok önem veriyor. Çok önem veriyor. Hani doğru düzgün bir organizasyon yapısı yok Nirmatas'ta. Doğru düzgün bir şey yok. Devlet yok.
Yani bir tane bir Chelyaks'lı bakış açıma geçecek olursam tamamen yabaniler. Düzensiz.
Tamamen yabancılar. Hani ihtiyaç varsa biri çıkıp bir şey yapıyor. Şey olmuyor abi, hani şuradan birini çağıralım bu yapsın. Veya işte ne bileyim burada yol kırılmış, bunu yaptırmak için rapor dolduralım yollayalım, yok. Yolcu görüyor, düzeltelim deyip ilerliyor. Ama aynı şekilde şey de çok verimli değil aslında kendi aralarındaki iş bölümü. Şeyler, bütün bu Ranger Druidler hem de bazıları multi class yapmış olabilir.
Çok veya barbarlar,
roglar, bütün klaslar. Kendi başlarına dolanıyorlar Nirmatas'ta. Bir tane bayağı sembolik baş ranger, şu an şey hatırlamıyorum, birebir ünvanını hatırlamıyorum.
Baş ranger gibi bir ünvandı hakikaten. Yani ismi neydi ben de hatırlamıyorum ama yani rangerların başı.
Gibi bir ünvana sahip bir devlet başkanı var da çok bayağı sembolik, gerçekten çok da aktif anlamda gücü yok. Bu genel olarak orklara karşı özellikle savunmayı idare ediyor. Hani şeyleri organize ediyor. Farklı milis gruplarının şurada eksik var, oraya bir giderseniz güzel olur tarzında öneriler vermek suretiyle yönetiyor. Bu açıdan aslında şeyi görüyorsunuz zaten, otorite boşluğu var. Dolayısıyla neden klasik fantezi dediğimi de anlıyorsundur. Bu iki ulustan tek başına şey çıkarmak çok makul işte. Bir tane çok ezici bir şey var. Hükümet var, Moltyn. Ve işte burada halka kan ağlatıyor Nirmatas. Veya tam tersi, işte Nirmataslarda şey zaten separatistler. Bunlar anlamazlar şey nedir, medeniyet nedir. Gidip dövelim gibi. Aslında gayet neutral plane'de geçen çatışmalar yaratmak için çok klasik bir setting sunuyor bu.
Bence Nirmatas hani kızan kızsın. Chain River Kingdoms'ın daha güzel yazılmış hali. Daha iyi lorlandırılmış hali.
Şöyle bir detayı var. Henüz veremedim onu. Daha geçmişle ilgili bir detayı var. Bu Fangwood ormanları kuzeyiyle de güneyiyle de şeyler gitmeden önce, bu Earthfall'dan önce elflerin ikamet ettiği
bir orman. Evet, ana elf ormanlarından biri.
Ve bu ormanların First World'e çok yakın olduğu ve zaman zaman portalların açılıp işte feylerin girip çıktığı biliniyor.
Üstüne feyler, ork kabileleri de var. Üstüne goblinler de var. Üstüne bir tane çok büyük bir ejderha var. Bu arada onu ben bahsetmeyi unuttum. Great Worm, bir Green Dragon var. Her yaratık var abi bu ormanlarda. Kuzeyde bu,
evet,
bahsettiğim
yani
şey.
O ormanda bir macera geçireceksen Fangwood çok güzel. Ama dur, bitmedi anlattığım şey. Okuduğum kaynakta şey iması yapılıyordu. Elfler bu ortamda feylerle çok iyi anlaşıyorlar. Uzun süre çok beraber yaşıyorlar. Ve elf gate'ler var ya. Hı hı. Elf gate'leri kullanmayı aslında tam o, bu feylerin portal açıp kapatmalarından şey yapıyorlar. Mükemmelleştiriyorlar.
Vay, bunu bilmiyordum.
Şeyle ilgili bir lore var. İşte bu Earthfall sırasında çoğu Kyon'una kaçıp Kyon'undaki elf gate'den elflerin çoğu gidiyor. Ama bazı feyler ve bazı elfler burada kapalı kalıyor. Yer altına falan kaçmaya çalışıyorlar. İşte orada corruption meseleleri oluyor biliyorsun. Yer altına kaçınca hep insanın başına bir şey geliyor.
Onu şeyde, sistem sarıkçılıkta anlatmıştık.
Bunların hepsi Fangwood'da. Yani burası da GM'in, benim şöyle bir fikrim var, nasıl gerçekleştirilebilirim diye bir sorunuz varsa, Nirmatas'taki Fangwood'da şöyle bir büyü varmış diyerek açıklayabileceğiniz çok şey, yani açık bir çek.
Emerald Spire neredeydi?
Emerald Spire Fangwood'un kuzeyinde galiba.
Hayır, şu anda gördüm. Bak, karıştırmışız. Bu arada hani bait atmıyordum. Bir yandan wikiledim. River Kingdoms'aymış.
Oo, okey, çok yanlış yoldayım o zaman.
Echowood'daymış.
Tamam.
Ben de bu arada kayıttan önce konuştuğumuzda ben de Fangwood'da sanıyordum. Fangwood'da Fangwood Keep diye çok ünlü, çok ölümcül bir 4 level modül var. Hala oynamadım. Bir ara onu oynatmak istiyorum.
Çok ölümcül olduğunu ben de duydum. Sanki bir katını oynamıştım ama tam da hatırlamıyorum.
Yani Nirmatas o zaman daha özgürlükçü hani ama ve işte şey Druid doğa ya geri dönüş hayatta bir şeyken Molten daha bunlara karşı olan militaristik şeyler ama hangisi good hangisi evil mesela Chelyax'taki gibi keskin bir Chelyax Andoran'daki gibi keskin bir çizgi yok aslında.
Şöyle ikisi de evil. Başkentlerine baktım. İkisi de evil değil. Molten lawful neutral yazıyor. Nirmatas da nedir sence?
Chaotic neutral ya da chaotic good.
Chaotic good yazıyor.
O zaman daha ben nasıl malladıysam Chelyax'ta Andoran'ınki Good Evil aksındaki kavgayı anlatıyorken Nirmatas'ta Molten'un kavgası Atakan.
Ama tam değil çünkü Chelyax'la Andoran'ınki de aslında ya evet. Diametrik.
Ama yani. Chaos'la Lovax'ına kayıyor Nirmatas'ta Molten'un kavgası. Biri Lawful Neutral, biri Chaotic Good Neutral.
Evet, çünkü bir şey Nirmatas'ın chaotic kısmı daha güçlü ama yani good'dan ziyade.
Ve zaten onu diyecektim. Chaotiklerse ve milletin yarısı druidse zaten yarısı chaotic neutral. Hani.
Evet.
Çünkü chaotic good druid diye bir şey yok.
Neutral good olabilir.
Yani ama chaotic good.
Onun dışında baktım benim bu Nirmatas ve Molten'un anlatacak çok bir şeyi yok.
Hak gittim 64 sayfalık kitabından da mı bir şey çıkmadı?
Yani çok detaylı tabii şeylerini anlatıyorlar. Hani bölge bölge şudur budur anlatıyorlar da bu ulusların bunun üzerine koyacak başka bir şeyleri yok. Mesela Chelyax hakkında daha uzun uzun konuşabiliyorsun. Sonuçta genç uluslar aynı zamanda. Gittim Nidal'ı okudum. Nidal'da çünkü benim kişisel olarak merak ettiğim ve Nirmatas ve Molten'la komşu, ikisine birden komşu. Aynı zamanda da okurken Nidal'a çok gönderme yaptıkları bir şeydi. Çünkü Molten'un Nidal'la arasındaki sınırda bazen sorunlar çıkabiliyormuş. Nidal çok ilginç bir ulus. Benim gözümden kaçmış. Tam bir edgy karakter ulusu.
Çünkü ilginç bir ulusmuş derken lafı nereye bağlayacağını çok merak ediyordum.
Bunlar öncelikle en başta ta Earthfall'dan önce bu bölgedeki en iyi atları yetiştiren ulusmuş. Bayağı Horse Lord olarak geçiyorlar yani.
Okay.
Ama Earthfall oluyor. Earthfall olurken dünyada pek çok şey değişiyor ya.
Evet.
Bunlar fiziksel olarak zarar görmüyorlar ama gökyüzü kapanıyor. Yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Değişen şeylerden biri ne?
Ruh halleri.
Bütün kozmolojide.
Tanrılar.
Evet. Evet. Zonkuton serbest kalıyor. Golarion'da güneş doğmayınca.
Doğru. Zonkuton çok daha öncesinde uzaya gidiyor, geri dönüyor, Shell'ini hapsediyor falan filan. Evet.
Aynen Taslion dönemi diyeceğim de aynen bayağı önce. Azlant dönemi. Şu an iyice karıştırdım. Neyse.
Önemli değil.
Şeyler. Buradaki şeylerin at lordlarının, at ustalarının 3 önemli beyi bir tarafta bir şey hissediyorlar. Bayağı ruhani olarak bir hareket hissediyorlar. Ve gidip baktıklarında bizzat Shadow Plane'e açılan geniş bir yarık ve bu yarıktan Zonkuton'u bizzat görüyorlar.
Deliriyorlar.
Zonkuton bunlara diyor ki ben sizi korurum ama siz de bana ebediyen hizmet edeceksiniz.
Hmm.
Bunlar gelen karanlıktan zaten bayağı çekmişler. Kabul ediyorlar. Ve gerçekten Nidal bu Earthfall döneminde hani ayakta kalan sayılı insan uygarlığından biri oluyor.
Ama for what price?
Gerçekten for what price? Etraftan bir sürü göç falan alıyor zaten orada. Şimdi bu Zonkuton'un bunlarla yaptığı anlaşma o kadar ağır bir anlaşma ki bu üç kişi şu anda ismi lore içerisinde bir isim var. Zonkuton'a biri direkt bağlı 3 tane bayağı kontrolü altındaki yönetici insana dönüşüyor. Bunlar daha sonra zaman içerisinde Umbral Court diye gene Zonkuton'un istekleri ne yönelik olarak istediklerini sağlayacak şekilde birebir Nidal'ı yöneten başka bir meclis oluşturuyorlar. Ve bu Nidal üzerinde karanlık hiç eksik olmuyor. Şeyden sonra Earthfall'un etkisi geçtikten sonra bile. Zaman zaman Taldor girmeye çalışıyor, başaramıyor. Chelyax girmeye çalışıyor, başaramıyor. Çok uzun süre bunlar yaşıyorlar. Ama şeyden sonra sanırım Abigail the First'ün işte Asmodeus'la yaptığı anlaşmadan sonra Chelyax bir bayağı sağlam girmeye çalışıyor.
Güzel.
30 yıl boyunca dövüşüyorlar. Sonra birden üstten haber geliyor, barış yapacağız diye. Neden olduğunu kimse anlamıyor. Yani neden Nidal, özür dilerim, tarihi karıştırdım. Aradan'ın ölümünden önce oluyor bu olay, Chelyax'ın girişi. Şey anlamıyor, hani insanlar şüphe ediyor falan, niye bırakıyoruz, ama daha sonra barış yapılıyor. Chelyax'la araları çok iyi oluyor. Ve Chelyax üzerinden hatta dünyaya da şey yollamaya, kendi adamlarını yollamaya başlıyorlar. Yani Zonkuton priestleri Chelyax üzerinden dünyayı etkilemeye başlıyor.
Ne oldu hakkında bir teorin var mı senin?
Daha sonra şey sırasında Aruden ölünce Chelyax bir daha karışıyor ya. O ara Nidal hemen şey yapıyor. Hem Chelyax'la ilişkileri çok iyi. Şeyi bu sefer destekliyorlar. Queen Abigail the First'ı bu sefer destekliyorlar. Ve Queen Abigail the First'ün bayağı dostu haline geliyor Nidal. Ve bağımsızlığını da ilan ediyor bu kaos içerisinde. Şöyle bir noktası var. Bu ilk Chelyax saldırısında Aruden Chelyax'ı saldırısında çok bunlar ekstremistler. Barıştan sonra ekstremist kısımları, bu aşırıcı kısımları törpüleniyor. Ve araya daha hani orta yolu bulmakta isteyen Zonkutonlular, işte Nidalizler çıkıyor. Ama Aruden'in ölümünden sonra işte tekrar bağımsızlığını ilan edilince bu orta yolu bulmaya çalışan halkın tamamı katlediliyor. Çok ağır değil mi?
Evet. Gerçekten.
Bayağı Engizisyon'dan geçiyor bütün ülke.
Chelyax'ın Engizisyon'dan.
Hayır, kendi Engizisyon'dan.
Kendi Engizisyon'dan.
Evet evet. Yani Chelyax'la araları iyi tutmak için kendi içerisinde daha orta yolu bulabilecek, daha neutral tarafların oluşmasına izin veriyor. Daha sonra Aruden'in ölümünü fırsat edip
gücü ele geçirince
çat bütün hepsini Engizisyon'dan geçiriyor. Yani gerçekten settingde dışarı çok kapalı. Yani sadece şu anda işte Queen Abigail ve ondan önce barış anlaşması aracılığıyla dışarı yolladığı adamları ile haber değişti kuşu olmuş. Ama bir yandan da en evil, hani sosyal olarak en evil şeylerden biri olabilir. Uluslardan biri olabilir.
Gerçekten. Yani şeyi biliyordum, hani ne kadar evil setting'in tonunu falan biliyordum ama bu kadar sert olduğunu bilmiyordum gerçekten ben de.
Yani ben şeyi de çarptı beni. Bu hadi biz anlaşırız, biraz daha şey olalım, ortacı olalımların oluşmasına izin veriyor. Hatta Zonkutonun kendisinin izin verdiği düşünüyor. Çünkü bu Umbral Court bayağı Zonkutonun istediğini yapan bir meclis. Ve şey yapınca, gücü tekrar eline geçirebilince çat hepsini kesip atıyor. Literally. Böylece karanlık bir noktada
evet,
da
podcast'i kesip
kapatmaya hazır mıyız?
Aynen. Ben şeyden bahsedemedim. Şimdi o zaman şunu yapıp bitirelim. Neden bahsedemediğini özürdün. Ben Fangwood'un kuzeyindeki ejderhadan bahsetmek istiyordum. İlginç bir şeyler vardı. Başka bir zamana. Ejderha bölümüne kalsın. Sen neden bahsetmediğini kaçırdın? Üzüldün.
Ben Nidal'dan bahsetmesem üzülürdüm. Ama Nidal'dan bahsettim. Fangwood'un geçmişinden bahsetmesem üzülürdüm. Geçmişinden bahsettim.
Sen her şeyi
şeyden
tamamlamış.
Bahsetmedim. Lake Encarta'nın altı biraz karışık. Ondan bahsetmedim.
O zaman bölümün adı Lake Encarta'nın batısı koyup ama Lake Encarta'dan sıfır bahsederek hayatımıza devam edebilir miyiz?
Bunu yapabiliriz. Bu mümkün. Ama benim sayma sistemimde şimdi sıfır leken kartan alırsak sayıyoruz
Abi
onu.
PFS2 senaryolarının sıfırdan sayılmaya başlaması hakkındaki görüşlerin nelerdir?
Bizi biri dinliyor.
İşte bu yüzden konuk olacaklar. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar.
Hadi görüşürüz.